Ayrım 42.
Evleri arka avluya bakıyordu, ikinci kattaydı. İki yatak odası, bir yemek odası vardı. Yemek odasının bitişiğinde bir asma katı olan mutfaktan, bu asma kattaki portatif karyola Tusen'in payına düştü. Yemek odası aynı zamanda evin sofasıydı, iki yatak odasını birbirinden ayırıyordu. Evde gerekli bütün eşya vardı. İnsan çılgınca kaygılandığı gibi hemen hemen gene aynı şekilde sükûna kavuşur. İnsan yaratılışı böyledir. Jean Valjean o marmi sokağına daha yeni yerleşmişti ki tasası hafifledi, gitgide dağıldı. Zihin üzerine kendiliğinden etki yapan yatıştırıcı yerler vardır. Karanlık sokak, sakin insanlar. Öylesine dar bir sokak ki arabaların geçmesini önlemek için iki sırığın üzerine yerleştirilen kalın bir keresteyle kapatılmış. Eski Paris'in bu daracık sokağı gürültülü şehrin ortasında gibiydi. Denebilir ki kendi durumlarındaki ihtiyarlar gibi sessizliğe gömülen iki sıra yüzyıllık yüksek evlerin arasında heyecan kabiliyetinden yoksun bir sokaktı bu. İşte orada Jean Valjean içine anlatılamaz bir huzurun dolduğunu duydu. Bu sokakta durgun su gibi unutma çöreklenmişti. Jean Valjean orada nefes aldı. Onu orada bulmalarına imkan var mıydı ki? İlk işi ayrılmaz eşyayı yanına yerleştirmek oldu. İyi uyudu. Gece iyi öğüt verir, gece yatıştırır diye de eklenebilir. Ertesi sabah adeta neşeli uyandı. İğrenç olan yemek odasını pek sevimli buldu. Odada yuvarlak eski bir masa, kurt yeniği dolu bir koltuk, üzerlerinde Tusen'in paketleri bulunan birkaç sandalye vardı. Bu paketlerden birinde bir aralıktan Jean Valjean'ın muhafız üniforması görünüyordu. Cosette gelince Tusen'e söyledi, odasına et suyu getirtti, ancak akşam olunca odasından dışarı çıktı. Tusen bu küçük yerleşme ile pek meşgul oluyor, gidip geliyordu. Saat 5'e doğru yemek odasındaki masanın üzerine soğuk bir piliç bırakmıştı. Cosette de babasına saygısızlık olmasın diye ete ilgi göstermişti. Bundan sonra inatçı bir baş ağrısını bahane ederek Jean Valjean'a iyi geceler dilemiş, yatak odasına kapanmıştı. Jean Valjean pilicin bir kanadını iştahla yemişti. Dirseklerini masaya dayadı, yavaş yavaş sükûnet buluyor, güven duygusuna kavuşuyordu. Bu sade yemeği yerken 2-3 defa kendisine "Beyefendi, gürültü var, Paris'in içinde çarpışıyorlar." diyen Tusen'in kekelemesini belli belirsiz duymuştu. Yalnız zihni bir yığın düşünceyle dolu bulunduğundan buna pek aldırış etmemişti. Daha doğrusu duymamıştı. Ayağa kalktı, gitgide daha sakinleşerek pencereden kapıya, kapıdan pencereye gidip gelmeye başladı. Sakinleştikçe de tek düşüncesi olan Cosette aklına geliyordu. Onun şu baş ağrısına üzüldüğünden değil, küçük bir sinir buhranı, genç kız küskünlüğü, bir anlık bir buluttu bu baş ağrısı. Bir iki gün sonra izi bile kalmazdı. Geleceği düşünüyordu o. Her zaman olduğu gibi de bunu tatlılıkla düşünüyordu. Ne de olsa mutlu hayatın yeniden eski halini alması için hiçbir engel görmüyordu. Bazı anlarda her şey imkansız görünür. Başka saatlerde de her şey pek kolay sanılır. Jean Valjean bu mutlu saatlerden birindeydi. Bunlar geceden sonra günün doğması gibi kötü saatlerden sonra gelirler. Derine inmeyenlerin karşı sav dediği, tabiatın ta temeli olan o ard arda gelme çelişme kanunudur bu. Barındığı bu sakin sokakta Jean Valjean bir süreden beri kendisini tedirgin eden her şeyden kurtuluyordu. Pek çok karanlık gördüğünden artık bir parça mavilik görmeye başlıyordu. Plüme sokağından güçlüye uğramadan, hiçbir olayla karşılaşmadan ayrılmak ileri doğru bir adım demekti. Belki de memleket değiştirmek, birkaç ay için bile de olsa İngiltere'ye gitmek akıllıca bir iş olurdu. Peki öyleyse giderlerdi. Ha Fransa'da olmuş, ha İngiltere'de. Yanında Cosette olduktan sonra ne fark ederdi ki? Cosette onun milletiydi. Cosette onun mutluluğuna yetiyordu. Belki de kendisinin Cosette'in mutluluğuna yeterli olmadığı düşüncesi, eskiden onda şiddetli kaygılara, uykusuzluklara yol açan bu düşünce aklına bile gelmiyordu. Bütün geçmiş acıları uyuşmuştu. Şimdi o tam bir iyimserlik içindeydi. Kozet yanında olduğu için kendisine aitmiş gibi geliyordu. Herkesin bildiği bir göz aldanmasıdır bu. Kozet'le birlikte İngiltere'ye nasıl gidileceğini kafasında kendince pek de kolaylıkla düzenliyordu. Hayallerinin umutları içinde de her nerede olursa olsun mutluluğunun yeniden kurulduğunu görüyordu. Ağır adımlarla bir boydan bir boya yürürken bakışları birdenbire garip bir şeye takıldı. Tam karşısında büfenin üzerinde eğri olarak asılı duran aynanın içinde pek belirli bir şekilde şu dört satırı okudu. Ne yazık ki sevgilim, babam hemen gitmemizi istiyor. Bu akşam Omarme Sokağı No 7'de olacağız. 8 gün sonra İngiltere'deyiz. Kozet, 4 Haziran. Jean Valjean şaşkın bir halde durdu. Kozet gelince kurutma kağıdını büfenin üzerine aynanın önüne koymuştu. Acı kaygılara daldığı için de orada unutmuştu. Kağıdı açık bıraktığının hem de yazıp Plume sokağından geçen genç işçiye emanet ettiği 4 satırı kurutmak için bastırdığı sayfayı açık olarak bıraktığının farkında bile olmamıştı. Yazı kurutma kağıdına çıkmıştı, şimdi de ayna yazıyı yansıtıyordu. Geometride bakışımlı görüntü dedikleri şey oluyordu. Öyle ki kurutma kağıdında ters duran yazı aynada doğru görünüyor, tabii şeklini gösteriyordu. Böylece Jean Valjean'ın gözlerinin önünde bir gün önce Cosette'in Marius'a yazdığı mektup duruyordu. Basit ama sersemletici bir şeydi bu. Jean Valjean aynaya gitti. O 4 satırı bir daha okudu. İnanmadı. Bunlar kendisine şimşek ışığı içinde görünüyormuş gibi geliyordu. Bu bir hayaldi, olamazdı, yoktu böyle bir şey. Yavaş yavaş daha açık şekilde kavramaya başladı. Cosette'in kurutma kağıdına baktı, gerçek duygusu onu yeniden kavradı. Kurutma kağıdını eline aldı. Buradan geliyor dedi. Kurutma kağıdının üzerine çıkmış olan 4 satırı heyecanla inceledi. Harflerin ters dönmesi garip bir karalama meydana getiriyordu. Hiçbir anlam çıkaramadı. O zaman kendi kendine, ama bunun hiçbir anlamı yok. Burada yazılı hiçbir şey yok ki dedi. Anlatılamaz bir ferahlamayla derin derin soluk aldı. Korkulu anlarda o budalaca sevinçlere kendini kaptırmamış kimse var mıdır? Ruh bütün umutlarını kaybetmeden umutsuzluğa teslim olmaz. Kurutma kağıdını elinde tutuyor, aldanmış olduğu hayalete karşı adeta gülmeye hazır, aptalca bir mutlulukla onu seyrediyordu. Birdenbire gözleri aynaya takıldı, orada hayali yeniden gördü. O 4 satır amansız bir açıklıkla aynaya vuruyordu. Bu sefer artık hayal değildi. Bir hayalin tekrarlanması bir gerçektir. Elle tutulur gibi meydandaydı, aynada görünen bir yazıydı bu, anladı. Sendeledi, kurutma kağıdını elinden düşürdü. Başı sarkmış, göz bebekleri cam gibi şaşkın bir halde büfenin yanındaki eski koltuğa yığılıverdi. Kendi kendine bunun su götürecek yanı olmadığını, yeryüzü ışığının ebediyen karardığını, Cosette'in bunu birisine yazmış olduğunu söylüyordu. İşte o zaman tekrar korkunç bir hal alan ruhunun karanlıklar içinde boğuk bir çığlık kopardığını duydu. Aslanın kafesindeki köpeği dışarı çıkarında görelim. Garip acı şey. O anda Marius Cosette'in mektubunu daha almamıştı. Hayın bir tesadüf onu Marius'a ulaştırmadan Jean Valjean'a iletmişti. Jean Valjean o güne kadar hiçbir felaket karşısında yenilgiye uğramamıştı. Korkunç tecrübelerden geçmişti. Talihsizliğin hiçbir şiddetinden uzak kalmamıştı. Kaderin zulmü bütün cezalandırmalarla, bütün toplumsal yanılmalarla silahlanarak ona yönelmiş, ona musallat olmuştu. Hiçbir şey karşısında ne gerilemiş ne de eğilmişti. Gerekince bütün taşkınlıklara katlanmıştı. Yeniden elde ettiği kişi, dokunulmazlığını feda etmiş, özgürlüğünü esir etmiş, başını tehlikeye atmış, her şeyi kaybetmiş, her acıya katlanmış, o derece garazsız, metin kalmıştı ki, zaman zaman bir fikir kurbanı gibi kendinden geçmiş sanılırdı. Felaketlerin akla gelebilen her türlü saldırısıyla savaşmaya alışkın olan vicdanının artık hiç ele geçmez bir hal almış olması beklenirdi. Oysa şimdi şu anda onun içini gören biri zayıfladığını anlardı. Bu işkence, kaderin kendisine sorduğu o uzun sorunun içinde uğradığı her türlü işkenceden daha da korkunçtu. Hiçbir zaman onu böyle bir kıskaç yakalayamamıştı. Gizli bütün duyguların esrarlı kımıldanışını duydu. Bilinmez bir heyecanın şiddetini, keskinliğini tattı. Ne yazık! En yüce felaket, daha doğrusu tek felaket sevilen insanı kaybetmektir. Zavallı ihtiyar Jean Valjean, Cosette'i hiç şüphesiz ancak bir baba gibi seviyordu ama daha önce de belirtmiştik, hayatının manevi yoksulluğu bu babalığa bütün sevgileri katmıştı. Cosette'i kızı gibi seviyordu, annesi gibi seviyordu, kız kardeşi gibi de seviyordu. Ömründe ne sevgilisi ne de eşi olmadığından, tabiat da hiçbir itiraz kabul etmeyen bir alacaklı olduğundan, duyguların en yok olmayanı olan bu duyguda, belli belirsiz, bilgisiz, gafletin safiyetiyle temiz, bilinçsiz, tanrısal, meleksi, kutsal bir şekilde ötekilere katılmıştı. Duygudan çok bir içgüdü gibi, içgüdüden çok bir eğilim gibi, duyulmaz, görülmez ama gerçek. Cosette karşı duyduğu büyük şefkatte, dağın içindeki gizli, el değmemiş altın damarı gibi asıl aşk da vardı. Daha önce de belirtmiş olduğumuz bu kalp durumu hatırlansın. Aralarında hiçbir evlilik mümkün değildi, hatta ruhların evliliği bile. Ama kaderlerinin, talihlerinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu muhakkaktı. Cosette'in dışında, yani bir çocuğun dışında, Jean Valjean bütün o uzun ömründe sevilebilecek hiçbir şey tanımamıştı. Birbirini kovalayan ihtiraslar, sevgiler, onda, kışı geçiren yapraklarla ellisini aşan erkeklerde görülen, o art arda gelen yeşilleri, koyu yeşil üzerine açık yeşili yaratmamıştı. Kısacası bu konu üzerinde gerçekten çok durduk. Bütün bu iç birleşme, sonucu yüksek bir fazilet olan, bütün bu birlik, Jean Valjean'ı Cosette için bir baba yapmak amacına yöneliyordu. Jean Valjean'da bulunan dededen, oğuldan, abiden, eşten meydana gelen garip bir babalık. İçinde analık da bulunan bir baba. Cosette'i seven, ona tapan bir baba. Işığı, evi, ailesi, cenneti bu çocuk olan bir baba. Onun için kesin olarak her şeyin bittiğini, genç kızın elinden kaçtığını, parmaklarından kaydığını, gözden kaybolduğunu, bir bulut olduğunu, su olduğunu görünce gözlerinin önünde şu ezici gerçek, onun kalbinin hedefi bir başkası, hayatının isteği bir başkası. Bir sevgilisi var, ben ancak babayım, ben artık var olmaktan çıktım gerçeği belirince, hiç şüphesi kalmayınca, benden kaçıyor diye düşününce, duyduğu acı her şeyin ötesindeydi. Bütün yaptıklarını bu sonuca varmak için yapmıştı ha? Hem de ne demek? Bir hiç olacaktı ha? O zaman dediğimiz gibi baştan aşağı isyanla titredi. Saçlarının köküne kadar bencilliğin korkunç uyanışını duydu. Bu adamın içindeki uçurumda bulunan ben acıyla haykırdı. İç çöküntüler vardır. Üzüntü verici bir kanaatin insan içine işlemesi, bazen kişinin kendisi olan bir takım derin unsurları çekip koparmadan meydana gelmez. Acı bu dereceye ulaşınca vicdanın bütün güçleri can derdine düşerler. Bunlar öldürücü bunalımlardır. Pek azımız bunları hiçbir değişikliğe uğramadan ödeve sebatla bağlı kalarak atlatır. Acının sınırı aşılınca en sarsılmaz fazilet bile şaşırır. Jean Valjean kurutma kağıdını yeniden eline aldı, yeniden kanaat getirdi. Reddedilmesi imkansız olan o dört satır üzerinde, bakışları dikili, taş kesilmiş gibi eğildi kaldı. İçinde öyle bir karanlık bulut meydana geldi ki, bu ruhun bütün içinin yıkıldığı sanılırdı. Yaptığı bu keşfi, hayalin büyültmeleri arasından açık, korkunç bir sükunla inceledi. İnsanın sükuneti heykel soğukluğuna ulaşınca korkunç bir hal alır. Kaderinin kendisi farkına varmaksızın atmış olduğu korkunç adımı ölçtü. Geçen yazki kaygılarını hatırladı. Bunlar o kadar algıncasına kaybolup gitmişlerdi ki. Uçurumu tanıdı. Bu hala aynı uçurumdu. Yalnız kendisi artık onun eşiğinde değil, ta dibindeydi. İşitilmemiş, içler acısı şey. Hiç farkında olmadan oraya düşmüştü. Güneş gördüğünü sanırken hayatının bütün ışığı gitmişti. İçgüdüsü hiç duralamadı. Bir takım durumları, tarihleri, Cosette'in yüzünün kızarmalarını, sararmalarını karşılaştırdı. Kendi kendine, bu odur dedi. Üzüntünün tahmini hiç şaşmayan esrarlı bir yaydır. Daha ilk tahminde Marius'a erişti. Adını bilmiyordu ama kişiyi hemen buldu. Anıların amansız hatırlanışının derinlerinde, Lüksemburg'daki o yabancı aylak, geçici küçük aşkların şu sefil arayıcısı, şu tembel macera perest, şu budala, şu alçak, çünkü gelip de babalarının yanında kızlara göz süzmek bir alçaklıktır, pek belirli bir şekilde gözünün önünde canlandı. Bu durumun temelinde o delikanlının bulunduğunu, her şeye onun yol açtığını iyice anladıktan sonra Jean Valjean, adeta yeniden dünyaya gelen, doğruya yönelen bu insan, ruhunu bunca işleyen kişi, bütün hayatı, bütün sefaleti, bütün felaketi sevgi haline getirmek için bunca emek harcayan adam, içinin derinliklerine baktı, orada bir hayalet gördü. Kin. Büyük acılarda yorgunluk, takatsizlik vardır. Bunlar kişinin cesaretini kırar. İçine girdikleri insan kendinden bir şeylerin çekildiğini, yok olduğunu sezer. Gençlikte bunların başa gelişi acıdır. Daha sonraları korkunçtur. Ne yazık ki damarlarındaki kan sıcakken, saçlar karayken, baş meşalenin üzerindeki alev gibi gövde üzerinde dimdik dururken, hayatın tomarı daha bütün kalınlığını kaybetmemişken, can atılan bir aşkla dolu kalpte daha hala karşılık görebileceği çırpıntılar varken, insanın önünde kapatılacak zaman bulunurken, bütün kadınlar, bütün gülümsemeler, bütün yarınlar, bütün ufuk şuracıktayken, hayat gücü eksiksiz olarak tamken umutsuzluk, üzgünlük, korkunç bir şey olursa, yaşlılıkta yıllar gitgide daha sarartıp soldurarak yuvarlanıp giderken, mezarın yıldızları görünmeye başlayan o akşamın alacakaranlığında ne olmaz ki? Jean Valjean bu düşünceye dalmışken Toussaint içeri girdi. Jean Valjean ayağa kalktı. "Ne tarafta biliyor musun?" diye sordu. Toussaint şaşırıp kalmıştı. Ancak "Efendim?" diyebildi. Jean Valjean, "Az önce çarpışmalar olduğunu söylememiş miydin bana?" dedi. Toussaint, "Ya evet efendim," dedi. "Saint-Mary taraflarında." Öyle davranışlar vardır ki kendimiz bile farkında olmadan en derin düşüncemizden doğar. Jean Valjean da hiç şüphesiz ki böyle bir davranışın etkisiyle pek farkında bile olmadan 5 dakika sonra kendini sokakta buldu. Başı açık evinin kapısı önündeki binek taşının üzerinde oturuyordu. Bir şeyler dinler gibi bir hali vardı. İyice gece olmuştu. 2. Işık düşmanı küçük Gülhani. Böylece ne kadar zaman geçti? Bu acı düşüncelerin gelip gidişleri nelerdi? Adam kendini toparlayabildi mi? Yoksa kendini ezilmiş, iki büklüm bir halde mi bırakmıştı? Kırılıncaya kadar eğilmiş miydi acaba? Yoksa gene doğrulabilir, vicdanında sağlam bir şeye tutunabilir miydi? Belki de bunlara kendisi bile karşılık veremezdi. Sokak tenhaydı. Evlerine dönen kaygılı birkaç beyefendi onun farkına ya vardılar ya da göremediler bile. Tehlike anlarında herkes can cana baş başadır. Sokak fenerlerini yakan adam her zamanki gibi geldi, 7 numaralı evin kapısının tam karşısındaki lambayı yaktı gitti. Bu karanlıkta Jean Valjean'ı bire inceleyecek olsa hiç de canlı bir insana benzetmezdi. Oracıkta kapısının önündeki binek taşında, donmuş bir hayalet gibi kımıldamadan oturuyordu. Sonsuz kederde bir donma duygusu vardır. Tehlike çanları belli belirsiz heyecanlı gürültüler işitiliyordu. Ayaklanmaya karışan çanın bütün bu titreşmeleri arasında Saint Paul Kilisesi'nin saati ağır ağır hiç telaş etmeden 11'i çaldı. Tehlike çanı insanın, saatse Tanrı'nın işaretidir. Saatin geçişi Jean Valjean'a hiçbir etki yapmadı, kımıldamadı bile. Bu sırada aşağı yukarı aynı anda, halden doğru ansızın şiddetli bir patlama duyuldu, sonra daha da şiddetli bir ikincisi. Az önce gördüğümüz o Chanvrerie sokağındaki barikata yapılan, Marius'un püskürttüğü saldırıydı bu besbelli. Şiddetli gecenin doğurduğu şaşkınlıkla daha da artan çifte ateş üzerine Jean Valjean titredi, gürültünün geldiği yöne doğru dikildi. Sonra gene binek taşının üzerine çöktü, kollarını kavuşturdu, başı gene ağır ağır gelip göğsüne dayandı. Kendi kendine olan karanlık konuşmasına devam etti. Birdenbire bakışlarını kaldırdı. Sokakta biri vardı, yanı başında ayak sesi duymuştu. Baktı, sokak lambasının ışığında, sokağın arşivlere ulaşan ucunda, morarmış, genç, neşeli bir yüz gördü. Gavroş o sırada Omarme sokağına gelmişti. Havalara bakıyordu, bir şeyler arıyor gibiydi. Jean Valjean pekala görüyordu ama farkına varmıyordu. Gavroş yukarı baktıktan sonra aşağıya bakıyordu. Ayaklarının ucunda yükseliyor, zemin katların kapılarını, pencerelerini yokluyordu. Hepsi kapalı, sürgülü, asma kilitliydi. Küçük Külhan Bey'i böylece sımsıkı kapalı 5-6 evin cephesini iyice inceledikten sonra omuzlarını kaldırdı, kendi kendine "Vay canına" dedi. Sonra gene havalara bakmaya başladı. Jean Valjean az önce içinde bulunduğu ruh durumunda hiç kimseye ne söz söyleyecek ne de karşılık verecek halde değilken bu çocukla konuşmak için karşı durulmaz bir istek duydu. "Küçük" dedi, "nem var senin?" Gavroş açıkça "Şuyum var ki açım" diye karşılık verdi. Sonra "Küçük sizsiniz" dedi. Jean Valjean yelek cebini karıştırdı, 5 franklık bir madeni para çıkardı. Ama kuyruk sallayan kuşuna benzeyen, bir hareketten çabucak bir başkasına geçen Gavroş yerden bir taş almıştı. Sokak lambasını görmüştü çünkü. "Bak hele" dedi, "sizin burada hala fenerleriniz var. Usule aykırı davranıyorsunuz dostlarım. Düzensizliktir bu. Şunu kırın bakayım." Taşı fenere attı. Lambanın camı kırılıp öyle bir gürültüyle düştü ki karşıki evde perdelerin arkasına gizlenen baylar, "İşte 93 geri geliyor" diye bağırıştılar. Fener hızla sallandı, söndü. Sokak birdenbire karanlığa gömüldü. Gavroş, "Ha şöyle işte koca sokak" dedi. "Sen de gecelik külahını giy bakalım." Sonra Jean Valjean'a döndü. "Şu sokağın ucundaki koca binaya ne diyorsunuz siz? Arşiv binası değil mi o? Şu koca aptal sütunları biraz elden geçirip bir güzel barikat yapmalı." Jean Valjean Gavroş'a yaklaştı. Alçak sesle kendi kendine konuşarak, "Zavallı yavrucak" dedi, "karnı aç." Elindeki 5 frangı onun avucuna koydu. Gavroş paranın iriliğine şaşmıştı. Başını kaldırdı, karanlıkta baktı. Paranın beyazlığı gözlerini kamaştırdı. 5 franklık paraların varlığını kulaktan işitmişti. Onların şöhreti hoşuna gidiyordu. Bir tanesini böyle yakından görünce pek sevindi. "Kaplanı seyredelim" dedi. Bir süre derin bir zevkle seyretti. Sonra Jean Valjean'a dönerek parayı uzattı, azametle, "Beyefendi" dedi. "Fenerleri kırmayı tercih ederim ben. Vahşi hayvanınızı geri alın. Beni baştan çıkaramazlar. 5 tane tırnağı var ama beni tırmalayamaz." Jean Valjean, "Annem var mı?" diye sordu. Gavroş, "Belki de sizden çok" dedi. "İyi öyleyse bu parayı al, annen için sakla." Gavroş heyecanlandığını hissetti. Zaten kendisiyle konuşan adamın şapkasız olduğunu da fark etmişti. Bu da ona güven verdi. "Sahi mi?" dedi. "Fenerleri kırmama engel olmak için değil demek ki ha? Canının istediği her şeyi kırabilirsin." Gavroş, "Siz iyi bir insansınız" dedi. Sonra 5 frangı ceplerinden birine koydu. Güveni artmıştı. "Siz bu sokaktan mısınız?" diye sordu. "Evet, neden sordun?" "Bana 7 numarayı gösterebilir misiniz?" "Ne yapacaksın 7 numarayı? Burada çocuk durdu. Fazla konuşmuş olmaktan korkmuştu. Kuvvetli bir hareketle parmaklarını saçlarının içine daldırdı.